Ayrım 35, sayfa 381. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sujata Massey. O akşam endişelerimi Bay Levis'le paylaşmadım. Gerçi 20 çuval pirincimizin neredeyse dibini bulduğunu bilseydi kaygılanacağını düşünüyordum. Yemekten sonra klasik müzik dinlemek için hep beraber kütüphaneye gittik. Bay Levis göğsünde bir kitapla kanepenin üstüne uzandı. Rahip McRae rahatça bir sallanan sandalyeye oturarak eline Swami Vivekananda'nın yazılarından oluşan bir kitap aldı. Bense yorgun argın masaya çökerek görünürde gazetelere göz atmaya koyuldum. Ama gerçekte aklımda tek bir şey vardı, pirinç. Kapının çanı bu huzurlu anı bozdu. Hemen kulaklarımı diktim ve Shombu'nun bir kat aşağıdaki kapıyı açtığını ve sonra da merdivenden çıkan ayak seslerini duydum. Hemen ardından Bay Weatherington, peşinde Bay Levis'e özürler gibi bakarak aceleyle seyirten Shombu ile beraber hızla odaya girdi. ''Bugün çok erken ayrıldın işten. Yarım saat sonra resmi bir yazı geldi ve onu sana getirme işini ben üstlendim.'' Bay Weatherington bütün odaya dik dik baktı. O da benim kadar rahatsız olmuş görünen Bay Levis kitabını bıraktı. Rahip McRae, sizi Bay Weatherington'la tanıştırabilir miyim? Kahve veya çay isteyen? Bay Weatherington kemikli parmağını bana doğru salladı. Sığınmacıları White Town'a çeken Hintli bir kadın olduğunu duydum. Dışarıda bahçenin durumunu görünce bunun kim olduğunu anladım. Utanın. Hiç de utanmıyorum dedim soğuk bir sesle. Ama kan beynime çıkmıştı. Aş evinin son günlerini mahvedemeyecekti. Buna dayanamazdım. Aş evi ikimizin fikri ve rahip McRae'in yardımıyla binlerce yemek dağıtıldı. Bay Levis ayağa kalkıp yanıma geldi. Sandalyemin arkasına elini koydu ve bu bende sanki bana dokunuyormuş gibi tuhaf bir etki yaptı.
Böyle iyi bir yerleşim bölgesinde böyle bir yer işlettiğiniz için ev sahibiniz sizi evden çıkartabilir dedi Bay Weatherington dikkatle bize bakarak.
Eğer bu konuda yaygara koparırsam belki ama o zaman da bunu senin yaptığını anlarım.
Arkama bir göz attım ve patronumun meslektaşına sert bir ifadeyle baktığını gördüm. Sanki kibar İngiliz görüntüsü gitmiş yerine daha katı biri gelmişti.
Bay Weatherington fark etmiş olmalıydı. Sesi kendini savunur gibi yükseldi.
Niyetim bu değil Simon ama sana Kalküta'nın Hindistan'ın savaş üretimi merkezi olduğunu hatırlatmak isterim. Hindistan'ı Japonlardan korumaya bakmalısın. Onu birbirine sokulmuş insan yığınları için kurtarmaya değil.
Ben savaş için arabamdan vazgeçiyorum ya sen?
Bay Levis soğuk bir ifadeyle meslektaşını süzüyordu. ''Of hayır'' dedi Bay Weatherington burnundan soluyarak. ''Ben arabalardan vazgeçmek veya kirası yüksek bölgelerde hayır kurumları kurmak gibi boş sembolik jestlere inanmıyorum. Alipore'de kimse buna izin vermezdi.''
Şimdi Bay Weatherington'ı hayatımda tanıdığım en kötü insanlar o kadar hor gördüğümü fark ettim. Benim hakkımda yalanlar söyleyen Bayan Rachel, beni satan anne ve tekmeleriyle Kabita'yı öldürmelerine ramak kalmış olun demir yolu hastanesindeki hemşirelere kadar. Ondan nefret ediyordum ama ona üzüldüğümü görme zevkini vermeyecektim. Bay Levis hala gözlerini meslektaşından çekmemişti. Mesele ne Wilbur?
''Bilmiyorum, sen söyle.''
Bay Weatherington evrak çantasını kaldırdı, tokasını açtı ve içinden mühürlü bir zarf çıkardı. ''İyi geceler.'' dedim yerimden kalkmaya davranarak. Bu tartışmanın esas nedenini biliyordum. Bay Weatherington'ın vaadinin üstün tuttuğunu düşündüğü meslektaşına duyduğu kıskançlık. ''Gitme Kamala, bu haberi duyman gerekebilir.'' Bay Levis kağıdı açmış hızla okuyordu. ''Evet, aynen beklediğim gibi.''
''Sen ne diyorsun ya?'' dedi Bay Weatherington ağzından tükürükler saçarak. ''Özel yazışmaları açıklamamalısın.''
''Aslında bu Kamala ve rahiple de ilgili.'' Bay Levis öne eğildi ve mektubu elime koyarken nefesini tenimde hissettim.
''Yardım ofisi bize pirinç gönderecekmiş. Belirsiz bir süre boyunca haftada bir düzine çuval.'' Bay Weatherington'ın ağzı sanki onlarca itirazı varmış gibi bir süre oynadı. Ama sadece nefesini hızla dışarı vererek fırtına gibi odadan çıktı ve iyi geceler bile demeden soluğu merdivende aldı.
''Tanrı'ya şükür'' dedi Rahip McRae, bütün olayı izlediği sallanan sandalyede gülümseyerek.
Bunu mektup için söylediğini düşünmüştüm. Ama Bay Weatherington gittiği için de olabilirdi.
''Bu harika yardımın geleceğini biliyor muydunuz? Bunu siz mi yaptınız?''
Ayağa kalktım ve rahibin yanına koşup ellerine sarıldım.
''Bununla benim hiçbir ilgim yok Bayan Mukherjee. Ben de sizin kadar şaşkın ve sevinçliyim.''
Arkama dönüp hala boşalttığım sandalyenin yanında duran Bay Lewis'e bakınca anladım. Bunu o ayarlamış olmalıydı. Kabartmalı başlıklı bir kağıda yazılmış ve vali tarafından imzalanmış mektubu yavaşça okudum. Tıpkı Bay Lewis'in söylediği gibiydi. 2 gün içinde her hafta düzenli olarak pirinç alacaktık bedava. Her şey rahibin öngördüğü gibi olmuştu ama hala canımı sıkan bir şey vardı. İyi haberi getiren Bay Weatherington olsa da onu bir melek olarak düşünemiyordum.
Bölüm 33.
Savaş zamanında her şey ya karneye bağlanır ya da piyasadan tamamen kalkar. Fakat şimdiye kadar bu yoklukların kısmen çok az sıkıntı yaratması şaşırtıcı. Aslında bunların bazısı gizli bir lütuf gibi, mesela yiyecek. Lüks besinler yok tabii ve lüks olanlar bir yana, eskiden sevdiklerimiz de ortadan kayboldu. Gerçek bir koyun pirzolasıyla görüşmeyeli aylar, aslında yıllar oldu. Alternatifleri her yerde bulunabilir ve bana göre yediklerimizin çoğunun tadı farklı ama yeterince yiyecek var.
Kalküta karne denetçisi Lord Elton, Amrita Pazar Patrika, 30 Ocak 1944.
Lord Elton'ın yazısının olduğu sayfayı öfkeyle buruşturdum. Kendini beğenmiş aristokratı ne kadar az Hintli'den koyun pirzolası şöyle dursun, bir koyun kemiği bile görmediğinden haberi yoktu. İzin verilen pirinç, un ve şeker miktarlarının acınacak ölçüde az olduğunu da biliyor gibi görünmüyordu. Bay Lewis ile rahip yiyecek karnelerini kolayca aldılar ama benim şombuya, manike ve kendime karne almak için karne ofisine birkaç kez gitmem gerekti. Karne kartı almanın ne kadar zor olduğunu görünce binlerce Kalküytalı'nın hiç karne alamayabildiğini tahmin ettim. Ya hiç yiyecek karnesi olmayan kırsaldaki insanlarla kabita ne olacaktı?
Bay Lewis söz verdiği gibi arabasından vazgeçmişti. Şoförü Sarjit hemen şehre gelen Amerikalı bir albay tarafından tutuldu. Zaman böyleydi. Amerikalı subaylar İngiliz subaylardan çok daha fazla kazandıkları için mahalledeki pek çok hizmetkar yeni patron arayışına girmişti. Shombu ile Jati'nin kalacağını sanıyordum ama manik konusunda endişeliydim. Aşevi artı her zamanki yemek işleri daha önceki iş yükünden çok daha fazlaydı.
''Bu öğleden sonra sen dinlen'' diyordum manike en az haftada birkaç kez.
''Ama o zaman akşam yemeğini kim yapacak?'' dedi somurtkan bir yüzle bana bakarak.
''Ben yaparım.
Sen mutfak işini bilmezsin.''
Manike küçükken toprak zemine çömelip mercimek ayıkladığını söyleyebilirdim ama bu onu şaşırtır ve kafasını karıştırırdı. Söylenmiş veya söylenmemiş pek çok yalanın artık bir parça haline geldiğini düşünerek dilimi tuttum. Manike aldatmak istemiyordum ama basit bir aileden geldiğimi itiraf etmek her şeyi paramparça edebilirdi. Pirince odaklanmak daha kolaydı. Sabahlarım her gün gelen 400 ile 500 arasındaki insana yetecek kadar pirinç kaynatmakla geçiyordu. Pirinci dağıtıp bulaşıkları yıkadıktan sonra biraz dinleniyor ve Rahip McRae'ye Bengalce ders veriyordum. Sonra Bay Lewis eve geliyor, akşam yemeği yeniyor ve gazetelerin çevirileri okunuyordu. Bay Lewis kıtlık hakkındaki yerel haberleri yakından takip ettiği için gazete okuma seansları yeniden başlamıştı. O günlerde Bay Lewis'in konuştuğu tek konu açlıktı. Hatta Delhi'deki bazı meslektaşlarını, ulusal fonun bir kısmını Bengal'deki yardımlara ayırmaya bile ikna etmişti. Buna rağmen kırsal bölgede haftada 10 katı ölüm gerçekleşmesine karşın pirincin 3'te 2'sinin Kalküda'da kalması gerektiğinde ısrar eden Vadi Casey'in ayarladığı dağıtım sistemi konusunda hala endişeliydi. Bay Lewis durup dinlenmeden bu konuda çalışmaya devam ederken neden bu kadar gayret gösterdiğini anladım. Yeni vali Bay Casey, önceki valilerden farklı çalışmaya karar vermişti. Hatta genel valiye 2 haftada bir gönderilen mektuplara bile son vermişti. ''Bu duyulmamış şey'' dedi Bay Lewis bir akşam yemekte rahiple bana. ''Bakan böyle bir zamanda Bengal'in durumu hakkında bilgi akışının kesilmesine çok karşı. O kadar tedirgin ki bu konuda bir mektup yazdı.'' ''Sizce bunun nedeni Bay Casey'in yazmak yerine telefon etmeyi tercih etmesi mi?'' diye sordum. ''Eğer mektup yazma görevi biterse Bay Lewis'in işinin yarısını kaybetmiş olacağını düşünerek.'' ''Ne münasebet, kıtlık ve işçilerin huzursuzluğu konusundaki yanlış uygulamalarını nasıl açıklayacağına dair kahrolası bir fikri olmadığı için düzenli yazışmaya son verdi.'' Hastanelerin kaç kişinin açlıktan öldüğünü gazetelere açıklamasına izin vermemesinin nedeni de bu.
Ah, demek onun için gazetelerde o kadar az.
Aynen öyle dedi Bay Lewis suratını asarak. Casey'in canı istediği gibi konuşma olanağı olsa inşa edilen muhteşem okullardan ve Ali Pore hayvanat bahçesine konulan yeni hayvanlardan bahseder. Şehirdeki her bir kiliseye övgüler yağdırır.
''Zavallı rahipleri bu işin dışında bırakın. Hepimiz Bay Casey'in hayranı değiliz.'' diye karşı çıktı Rahip McRae.
İkisini de güldürmeyi umarak Bay Casey, Metro sinemasındaki popüler filmler ve Firpo'daki güzel içkiler hakkında rapor yazmalı dedim.
''Kendi kendine ne muhteşem mektuplar yazabilir. Artık hiç size ihtiyacı olmaz.'' demek üzereydim. Ama bir anda Bay Lewis'in Vadi Casey'in mektup yazmak konusundaki isteksizliğinden bahsetmiş olsa da bu mektupları yazanın kendisi olduğunu hiç söylememiş olduğunu hatırladım.
Ve Bay Lewis'in masasındaki müsveddeleri ve son şeklini almış yazıları görmeyen birisi bunu bilemezdi. Söylediklerimi duyan Bay Lewis'in gülümsemesi aniden kayboldu. Kendimi ele verdiğimi düşünerek midem kasıldı ama yanıldığım ortaya çıktı. Çünkü Bay Lewis'in tek yaptığı manikin bir cin limon daha getirmesini istemek oldu. Sonbahar pujaları senleri görmeden geçti. Onlara gidecek zamanım olmadığı için üzülerek bir mektup yazdım. Her zamanki gibi Noel'de onlara gideceğime söz verdim. Ama Supriye benden önce davranarak Aralık ayının başlarında bir öğleden sonra kendisi bahçeye gelerek beni şaşırttı. Onun bahçenin köşesinde durduğunu görünce çok sevindim. Gülümseyerek ona verandadaki masaya oturmasını işaret ettim. Yemek dağıtma işi bittikten sonra aceleyle yanına gittim.
Kamala dedi. Seni aramadan geldiğim için kızmamışsındır umarım dedi Supriye bana sarılmak için uzanarak.
Ama şu kitapları almakta çok geciktin. Babam eğer daha fazla bizde kalırlarsa kaybolma riskleri olduğunu söyledi.
Benim hatam dedim ona gülümseyerek. Kitaplara dokunmadan ellerimi yıkayayım. Herkes nasıl?
Çok iyi. Babamla annem Sonali'nin Arvind İsrani ile evlenmesine izin verdi. Düğün önümüzdeki ay gelmedisin. Babam çok güzel davetiye tasarımları yapıyor. Komik olan Sonali'nin isminin değişecek olması. Kocasının ailesi ona Sonal demek istiyor. Küçük kız kardeşim Bayan Sonal İsrani olacak ne hoş.
O bunu aldırıyor mu diye sordum. Supriye kaç defa isim değiştirdiğimi bilseydi ne kadar hayret içinde kalırdı diye düşünerek.
Tabii ki aldırmıyor. Aşk evliliği yapmasına izin verildiği için çok mutlu.
Aşk evliliği. Pankajla birlikte olma hayalimi düşündüm ve içimdeki mutluluk kaybolmaya başladı.
Lütfen içeri gel dedim. Ben çabucak yıkanırken Jatin de sana çay ikram eder.
Supriya'yı salonda kahve masasının üstündeki birkaç sanat kitabına bakarken bıraktım. Odama çıktım, hızlı bir banyo aldım ve üstüme yeni bir sari geçirdim. Geri dönünce manikin en iyi gümüş takımla çay ve porselen bir tabakta gevrek puluri getirmiş olduğunu görünce sevindim. Supriya etrafa bakınarak odada dolaşıyordu. Soğuk bir sesle,
''Burası bir mihracinin meskeni olabilirdi.'' dedi. ''Bay Lewis'in bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum.''
Ben burayı dekore edene kadar karma karışık, korkunç bir yer olduğunu da bilmiyordu. Evi garip bir şekilde sahiplenerek,
sadece iki katlı bir daire dedim. Savaş yüzünden İskoç bir rahip de burada kalıyor.
Supriya kıkırdadı.
Ama burası senin mekanın. Tam sana göre baksana. Bu camdani sarisi içinde ne kadar da güzel görünüyorsun. Şu kolyendekiler de ay taşı mı?
Yüzüm utançtan kızardı.
Sarim eski, onu daha önce de gördüm, bir şeyler yesene. Sadece sari değil, sanki içinde bir kandil yanıyor gibi görünüyorsun diye üsteledi Supriya. Besbelli şu aşevi işi seni çok doyuruyor. Söylesene, haftada kaç çuval pirinç dağıtıyorsun?
Bir düzine kadar. Bir şekilde gelen herkese bir kap vermeyi başarıyoruz.
Yiyeceğinizin tükeneceğini sanmam, içini çekti. Aslında buraya seninle vedalaşmaya geldim.
Neden? Nereye gidiyorsun? Biraz rahatlamıştım çünkü Supriya vereceği haber yüzünden gerildiği için evi böyle inceden inceye tetkik etmiş olabilirdi.
Netaji'nin peşinden gidiyorum.
Elimi ellerinin arasına alarak sıktı.
Böyle şakalar yapma diye fısıldadım omzumun üstünden arkama bir göz atarak. Mutfak kapısı kapalıydı ama adamların bizi dinlemek için kapıya yakın çalıştıklarını düşündüm.
Neden dedi dalga geçerek, senin şu rahip uyuyor mu yoksa Bay Lewis evde mi?
Düşüncesiz davranan arkadaşıma başımı salladım. Haydi yukarı odama giderim Supriya. Arkamdan merdiveni çıkıp banyoma hayran kaldıktan ve komedindeki kitapları inceledikten sonra yatakta yanıma oturdu. Supas Chandra Bose'nin peşinden gitmek konusunda şaka yapmadığını söyledi. Görünüşe göre Singapur'daki Hint Ulusal Ordusu'nun başına geçmiş ve bir kadınlar alayı kuruyordu. Ertesi gün onlara katılmak için yola çıkıyordu. Bir an nefes almayı unuttum. Hem içine koştuğu tehlike hem de Hindistan sınırını geçebilecek olması düşüncesi beni şok etmişti.
Bunun olabileceğini sanmıyordum. Başarısız olabilirdi, ölebilirdi. Tekrar nefes almaya başlayınca nasıl gideceksin diye sordum. Yarın trenle Assam'a gideceğim. Oradan da nehri geçerek Burma'ya gitmem gerekecek. Ormanda yaşayan insanlar bütün gizli yolları biliyor. Pankaj bana onları nasıl bulacağımı anlattı. Güvende olacağım.
Hapiste Pankaj'ı ziyaret etmemen gerektiğini sanıyordum. Ona yazma hatamın hepsi için hayatı nasıl zorlaştırmış olduğunu unutmamıştım.
Pankaj'da iki ay evvel serbest bırakıldı. Lata da öyle. Senin bilememene şaşırdım.
Supriya bana dikkatli bir bakış attı. Galiba çok meşguldün.
Ah bu harika bir haber.
Ama duyduğum rahatlamanın üstüne bir şüphe bulutu düştü. Pankaj iki aydır dışarıdaydı ve bana hiç haber göndermemiş miydi?
Belki ona yazma hatasında bulunduğum için hala bana kızgındı. Yoksa beni peşine polis taktıklarını düşünerek korumaya mı çalışıyordu? Evet diye karar verdi, böyle olmalıydı.
Pankaj Dağı'nın arkadaşları komünistlere bağları olduğunu gösteren belgeler topladı ve bildiğin gibi İngilizlerin Sovyetlerle yaptığı yeni anlaşmaya göre hapisteki komünistlerin serbest bırakılması gerekti diye devam etti Supriya.
Lata ise sağlık bozukluğu nedeniyle bırakıldı. Ama endişelenme, ailesi onu Travancore'deki evlerinde şişmanlatıyor. Gerçi onun Calcutta'daki çılgın özgürlük savaşçılarına katılmak için bir daha buraya gelmesine izin vereceklerini sanmıyorum.
Supriya o kadar gailesizdi ki insan onun kendini mahvetmenin sınırında olduğunu hatırlamakta zorlanıyordu.
Gitmen hakkında Sonali ne düşünüyor diye sordum. Yüzündeki mutlu ifade aniden kayboldu.
Arvin'de veya anne babama bir söyler korkusuyla ona söylemeye cesaret edemedim. En iyisi arkamda bir mektup bırakarak kaçıp gitmek olacak. Netaji'ye hizmet etmenin benim damam olduğunu söyleyeceğim. Bunu Hindular anlayabilir. Köydeki evimden bir saatliğine ayrılmıştım ve ailemi bir daha görememiştim. Onun yapacağı yolculuk çok daha tehlikeli olabilirdi. Gönülsüzce bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğini dikkatle düşün diye uyardım.
Eğer fikrini değiştirirsen geri dönmem mümkün olmayabilir. Ah, Hindistan'a kesinlikle geri döneceğim.
Gözleri yine umutla parlıyordu.
Ina Burma'dan geçerek Hindistan'a gelecek ve herkesi İngiliz yönetiminden kurtaracak. Gelecek yıl beni Chowring Hill'de üniformayla yürürken göreceksiniz.
Eğer o gün gelirse sana selam dururum dedim gözyaşlarımı tutmaya çalışarak. Supriya pervasız ve cesurdu. Bunlar benim hiç sahip olamadığım niteliklerdi. Ayrıca Pankaj'dan yardım da görmüştü. Eğer Pankaj onun İna'ya kadar gidebileceğine inanıyorsa o halde gidecekti.
Dalga geçme, Supriya'nın gözleri yaşarmıştı. Tek istediğim sana sarılmak sevgili Kamala.
Ve de öyle de yaptık. İç içe geçecek kadar sıkıca kucaklaştık.
35. ayrımın sonu. Sayfa 392.